Ayrım 16.
Eyalet idareleri ile ilgili 26 Mart tarihli yasa ise eyaletlerde İstanbul'dan atanan bir valinin yerel olarak seçilmiş meclisin başına getirilmesini, böylelikle yarı özerk bir idare kurulmasını öngörüyordu. Mali ve öteki önemli sorunlarda yürütme organının başlıca otoritesi vali olacak, ancak eyalet meclisinin kararlarına aykırı hareket edemeyecekti. Eyalet meclislerinin üyeleri mebus seçimlerinde esas alınan yasalar uyarınca seçilecekti. Faal hizmette olan subaylar, ayan üyeleri, mebuslar, kadılar, devlet memurları ve devletle iş yapan müteahhitler adaylıklarını koyamayacaklardı. Meclis üyeleri görevleri karşılığında maaş alacaklar ve birinci sefere mahsus olmak üzere 1912 mebus seçimleri için seçilmiş ikinci derecedeki seçmenler heyeti tarafından seçileceklerdi. İttihatçıların bu yasayı yürürlüğe sokmaktaki amaçları belliydi. Bir yandan ademi merkeziyetçi bir sistem uygularken, öte yandan vali ve dahiliye nazırı aracılığıyla merkezi hükümetin milli otoritesini sürdürmeye çalışıyorlardı. Kısacası hem eyaletlerin özerdeki isteklerini karşılamak hem de ulusal bütünlüğü bozmamak çabasındaydılar. Ayrıca yerel unsurlara kendi idari mekanizmaları üzerinde daha fazla yetki tanır gözükmekle birlikte yerel meclislerin üyelerini seçerken Arap toplumunun geleneksel liderlerinden çok ilericilik yanlılarını tercih edeceklerdi. Gelenekçi unsurlar kendi yetki alanlarına el uzatılmasına karşıydılar ve çıkarlarını savunmak üzere harekete geçtiler. Irak'taki Arap ileri gelenleri bu yeni idari sistemi olumsuz karşılamışlardı. Basralı eşraf ve mebuslar doğrudan doğruya dahiliye nazırına protesto telgrafları çekmekteydiler. Irak'ın önemli kişilerinden Seyyid Talip, İngiliz konsolosuna yeni yasalarda bazı iyi noktalar bulunmakla birlikte bir bütün olarak kabul edilmesi olanaksız ve eşraf bugünkü haliyle yürürlüğe girmesine karşı diyordu. Araplar özellikle valiye tanınan eyalet meclisinin kararlarına müdahale etmek, uygun görmediği konulardaki tartışmaları gündemden çıkarmak, oturumları ertelemek ve dilerse meclisi dağıtmak gibi yetkilerle ilgili maddelere itiraz etmekteydiler. Valiye sıkı yönetim yürürlükte olduğu sürece mahkemeye başvurmaksızın kendisine karşı gelen meclis üyeleri hakkında dilediği işlemi yapma yetkisi de tanınıyordu. Ama son hesaplaşmada her şey valinin kişiliğine ve tutumuna bağlıydı. Seyyid Talib'in liderliğindeki Arap eşrafı böyle keyfe bırakılmış şartları ne kabul edeceklerini ne de uygulanmasına izin vereceklerini açıkladılar. İstanbul'un protestolara cevabı yasanın bu biçimiyle yürürlüğe gireceği ve eyalet meclisi seçimlerinin kısa bir zaman sonra yapılacağı oldu. Baba Ali'nin bu olumsuz cevabı eşrafı iyice kızdırmıştı ve Talip Bey'in Krov'a söylediğine göre istedikleri sonucu elde etmek için şiddete başvurmaktan çekinmeyeceklerdi. Zaten böyle bir gelişme beklediklerinden hazırlıklı ve örgütlenmiş bulunuyorlardı. Ve eğer yeni vali yasayı bugünkü biçimde uygulamaya koymak için zor kullanmaya kalkışırsa ciddi karışıklıklar çıkabilirdi. Baba Ali kararlı olmakla birlikte yumuşak başlı davranmaktaydı. Dolayısıyla önemli bir çatışma olmadı. Bir yıl sonra patlak veren savaşa kadar durum bu biçiminde sürdü, sonra her şey birdenbire değişti. Baba Ali'nin dil sorunuyla ilgili siyasetini değiştirmesi de bu idari islahatla aynı döneme rastlar. Bundan böyle Arapçanın okullarda öğretilmesine ve idari mekanizmanın bazı birimlerinde kullanılmasına izin veriliyordu. Bu değişiklikle Arapların temel isteklerinden biri yerine getiriliyordu. Ama asıl önemli yönü ideolojide büyük bir dönemeci, laik Osmanlıcılıktan İslamcı Osmanlıcılığa dönüşümü noktalamasıdır. Şunu unutmamak gerekir ki bu tarihsel gerçeğin zorunlu kıldığı bir değişikliktir. Ulusal bütünlük ve çağdaşlaşmanın başlıca sözcüsü Tanin bu değişiklik üzerine şöyle yazmaktaydı. Nasıl olur da Türkiye gibi bir Müslüman devlet kendi dininin dili olan Arapçaya sırt çevirebilir? Arapçaya karşı düşmanca davranmak İslamlığa karşı düşmanca davranmak anlamına gelmez mi? Arapçayı Kur'an'ın ve Peygamberimizin dili olduğu için severiz. Severiz çünkü İslam uygarlığı ile Arapça bölünmez bir bütündür. Ve Arapçaya sırt çevirmek 1300 yıllık eğitim ve uygarlığa sırt çevirmek demektir. Kesin olarak bilmekteyiz ki Arapça diğer İslam dillerine kıyasla en yaygın ve en canlı dildir. Bunu reddeden bir Türk kendi uygarlığını ve kendi geçmişini de reddeder. Osmanlı hükümetinin Arapçayı yaymak için çaba göstermediği doğrudur. Ama Türkçe konusunda da aynı suçu işlemiştir. Hastalık geneldir. Bütün Osmanlı ve Müslüman uzviyetinin bu hastalığa tutulmuş olduğunu ve bundan sorumlu olduğunu kabul etmek gerekir. Osmanlı hükümeti doğru yönde bir adım atmıştır. Bu yolda yürümeye devam etmesi şarttır. Arapçaya yalnız Arapça konuşulan yerlerde değil, her tarafta daha fazla önem vermeliyiz. Hükümetten birkaç milyon Arap'ın yöneticisi olarak değil, bir Müslüman devlet olarak bunu gerçekleştirmesini bekliyoruz. Dipnot: Babanzade İsmail Hakkı, Arapça ve İslahat, Tanin, 21 Nisan 1913. Bu makalenin İslamcı bir gazetede yayımlanması olağan karşılanırdı. İttihatçıların yayın organında çıkmasının anlamı ise başkaydı. 1909'da Tanin'de hükümetin dil konusunda güttüğü siyaseti ve eğitimi merkezi sisteme bağlayıp okulları teftiş etme yetkisini savunan yazılar çıkmıştı. Bu yazılar o zaman hükümetin merkeziyetçilik ilkeleri doğrultusundaki çalışmalarına Rumların tepki göstermesi üzerine yazılmıştı. Ne var ki Araplara da aynı merkeziyetçi yasalar uygulanmaktaydı. Dipnot: Bakınız Tanin, 13 ve 21 Haziran 1909 ve bu dönemdeki öbür gazeteler. 1913 Mayıs'ında Viyana Büyükelçisi Hüseyin Hilmi'nin ıslahat hareketlerini denetlemek üzere Suriye'ye genel müfettiş olarak atandığı söylentileri çıktı. Namuslu ve çalışkan bir insan olarak tanınan, ayrıca idaredeki görevlerini ilk önce Arap eyaletlerinde yapmış olan Hüseyin Hilmi Paşa'nın atanmasını Arapların sevinçle karşılayacağı kesindi. Bu söylentilerin ardından bir şey çıkmadıysa da bir yıl sonra Arap asıllı Said Halim Paşa sadrazamlığa getiriliyordu. Bu atamayla ilgili değişik yorumlar yapılabilir. Ancak sadrazam seçiminde Arapları yatıştırmak zorunluluğunun da göz önüne alındığı kesindir. Said Halim Paşa, Jön Türkler döneminin başta en uzun süre kalan sadrazamı olacak ve görevi ancak Arap isyanından sonra bitecekti. Türk hükümetinin Türkleştirme siyaseti gütmekle suçlandığı bir dönemde sadrazamın yazılarını yalnızca Fransızca ve Arapça yazan koyu bir İslamcı olması sadece bir rastlantı değildi. Öte yandan Said Halim Paşa'nın bazılarının öne sürdüğü gibi yetkisiz bir kukla olduğunu söyleyemeyiz. İttihatçıların Araplara karşı izledikleri siyasetin sorumlusu olan ve daha önceleri Mekke emiri ile İttihatçıların arasındaki çatışmayı önleyen kişi Said Halim Paşa'dır. Dipnot: C.E. Dome, The Amir of Mecca Al-Hüseyin İbn Ali and the Origin of the Arab Revolt, Proceedings of the American Philosophical Society, Cilt 104-1, 1960, sayfa 18, Cemal Paşa Hatıralar, sayfa 278. Bugün geriye baktığımızda Türk milliyetçiliğinin tohumunun o günlerde atıldığını görmek mümkündür. Ancak eldeki çağdaş belgeler kök salması için daha hayli zaman geçmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Şerif Hüseyin'e yeni imtiyazlar tanınmış, otoritesini kısıtlamaktan ve demir yolunu Hicaz'a kadar uzatmaktan vazgeçilmişti. Baba Ali 1914 Mart'ında eyalet idareleriyle ilgili yasayı artık uygulamaz olmuştu. Bölgedeki demir yolları ağının tamamlanmasına karşılık Şerif Hüseyin'e yaşamı boyunca emir kalacağı, sonra da emirliğin onun ailesine babadan oğula geçecek bir kurum haline getirileceği güvencesi verilmişti. Ayrıca kabileleri yola getirmek için kendisine mali yardım yapılacak, demir yolundan elde edilecek gelirlerin üçte birini alacak, bu projeyi uygulayacak olanlar onun direktifi altında çalışacaktı. Eyaletlerde ademi merkeziyetçilik uygulamaya konulduktan sonra bile Suriye ve Irak'ta yerel özellik için gösteriler devam etti ve 1913 Haziran'ında Paris'te bir Arap Kongresi toplandı. İttihatçılara kalırsa bu yerel özellik isteği zaten yerine getirilmişti. Kongreyi pek önemsememekle birlikte Fransız topraklarında Arapların gösteriye girişmelerinin Fransızların Suriye'ye müdahalesine yol açmasından çekinmekteydiler. Böyle bir sonucu engellemek amacıyla parti sekreteri Mithat Şükrü Bleda başkanlığındaki bir heyeti kongreye katılmak üzere Paris'e yolladılar. Görüşmelere İstanbul'da da devam edildi. İttihatçılar tatmış oldukları imtiyazları, idari ademi merkeziyetçilik, okullarda Arapça öğretim tekrarlayarak, bunların yanı sıra ayan meclisine ve idari yüksek makamlara daha fazla sayıda Arap asıllı görevli almaya söz verdiler. Bir yazara göre milliyetçi Arap kuruluşları başlangıçta kesin çizgili bir hareket programı uygulamak amacıyla değil, Türklerin kendi örgütlerinde Arap liderlerine eşit haklar tanımamalarına bir tepki olarak ortaya çıkmışlardı. Dipnot: Macit Kadduri, Aziz Ali Mısri and the Arab Nationalist Movement, St. Anthony's Papers, No. 17, Middle Eastern Affairs, Cilt 4, 1965, sayfa 141. Arapları yatıştırmak için Ayan Meclisi'ne seçilen 5 yeni üyeden biri de Hama Mebusu ve Arap Kongresi Başkanı Abdülhamid Zehravi'ydi. Zehravi'nin gözü Şeyhülislamlıktaydı. Antonius öbür 4 Ayan üyesinin Arap Milliyetçilik Hareketi'nin yabancısı olduklarını söylemektedir. Dipnot: Cemal Paşa Hatıralar, sayfa 71. Antonius Arab Awakening, sayfa 117. Bundan da anlaşılacağı gibi İttihatçılar meclise Arap, Ermeni, Rum hatta Türkleri getirirken her şeyden önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasetini destekleyecek, hiç değilse baltalamayacak kişileri seçmeye dikkat ediyorlardı. 9 Şubat 1914'te Aziz Ali Mısri'nin tutuklanması Arap sorununa henüz çözüm bulunamadığını ortaya koydu. Aziz Ali 1909'a kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde önemli sayılabilecek bir yeri olan Osmanlı ordusunun Arap subaylarındandı. Daha sonraları imparatorluk içinde özellik için faaliyette bulunan gizli cemiyetlere girmiş ve tutuklanmasından bir süre önce El-Ahd yani Yemin adlı yeni bir cemiyet kurmuştu. İngiliz Büyükelçisi onun için yeni Türk hükümetini beğenmeyen genç Araplar grubunun ileri gelenlerinden demekteydi. Dipnot, Mallet'ten Gray'a İstanbul 24 Şubat 1914 tarih ve gizli 117 sayılı yazı. Antonius aynı eser sayfa 110 ve 118-121, Cemal Paşa aynı eser 71-76, Kadduri aynı yerde. Baba Ali Aziz Ali'nin faaliyetlerini kuşkuyla izlemekteydi. Mallet, Aziz Ali'nin Hidiv'den aylık aldığını ve Hidiv'in ondan Şeyh Sünusi'yi İtalyanlarla barış imzalamayı ikna etmesini istediğini sadrazamdan öğrenmişti. İtalyanlarla barış imzalamış olan Türkler, Aziz Ali'nin bu davranışına açıkça itiraz edemiyorlardı. Ama Hidiv'in çevirmekte olduğu entrikalardan da pek hoşlanmadıkları belliydi. Mallet Baba Ali İngiltere hükümetinin değilse bile, Mısır hükümetinin Hidiv'in faaliyetlerinden haberdar olduğundan kuşkulanmakta ve bunu İngiliz'in Arap siyasetine müdahalelerinin bir kanıtı olarak göstermekte diye yazıyordu. Baba Ali Aziz Ali'nin komplo faaliyetlerinden kuşkulanmakta haklıydı. Aziz Ali'nin arkadaşları Male'ye, Irak'ta Kuveyt'i hatta İbni Suud'u da içine alacak bir ayaklanma hazırlamakta olduklarını söylemişlerdi. Dipnot, aynı kaynak, Aziz Ali'nin tertipçilik ve macera tutkusu ömrü boyunca devam etmiştir. Bakınız Kadduri aynı yerde. Ancak bütün bu faaliyetler kamuoyuna açıklanamayacağından Aziz Ali Trablus Savaşı sırasında 20 bin Osmanlı altınını zimmetine geçirmekten tutuklanmıştı. Aziz Ali'nin böylesine sudan bir nedenle tutuklanması üzerine Araplar, onun kendisine uzun süredir düşmanlık besleyen Enver Paşa yüzünden tutuklandığına iyiden iyiye inandılar. Aziz Ali gizli bir oturumda yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Bu ceza önce 15 yıl ağır hapse çevrildiyse de 21 Nisan'da affedilen Aziz Ali ertesi gün Mısır'a hareket etti. Aziz Ali'nin tutuklanması ve yargılanmasının ne amaçla yapıldığı hala belli değildir. Bu davranışın biricik sonucu Arap milliyetçilerinin gözünde Baba Ali'nin itibardan düşmesi olmuştur. Ancak Talat'a bakılırsa Türkler durumdan memnundular. 24 Mart'ta Male ile yaptığı konuşmada Talat, Türk-Arap ilişkilerinin sağlam bir temel üzerine oturtulmuş olduğunu söylüyordu. Talip'in hükümetle ilişkileri düzelmişti. Gerek Şeyh Hazal, gerekse Şeyh Mübarek dostça davranmaktaydılar ve İbni Suud'la anlaşma konusunda yardımcı olabilirlerdi. Arapların meclisteki temsilcileri konusunda tatmin edici bir çözüm yolu bulunmuştu. Araplar da durumdan memnundular. Baba Ali bugünlerde akıllı ve tedbirli davranmaktaydı. Ve Talat'ın vardığı sonuca göre gelecekteki uyuşmazlıklar silah yoluyla değil anlaşmalarla çözümlenecekti. Dipnot, Mahalleden Gray'e İstanbul 25 Mart 1914 tarih ve çok gizli 205 sayılı yazı. 1913 ortalarına doğru Baba Ali siyasal dengeyi sağlamıştı. İkinci Balkan Savaşı'nın en kötü günleri atlatılmış, Edirne yeniden Türklerin eline geçmişti. Gizli faaliyetler dışında muhalefet yıkılmış, İttihat ve Terakki Cemiyeti tam anlamıyla iktidara geçmişti. Said Halim Paşa'nın atanması toplumun kabul edeceği bir kişiyi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Prens Sabahattin'ini sadrazamlığa getirmek oyununun bir devamıydı. Ancak Said Halim Paşa'nın atanmasının öbür yönünü de unutmamak gerekir. Bu davranış İttihatçıların İslamcı bir siyaset benimsemelerini ve Araplarla anlaşmaya varma isteğini yansıtmaktadır. Kültürlü ve iyi eğitim görmüş bir centilmen olan Said Halim, sadrazam ve hariciye nazırı olarak yabancı büyükelçileri idare etmeyi çok iyi başarmıştı. Bu dönem boyunca diplomasi Baba Ali'nin en önemli görevlerinden biriydi. Dipnot, Said Halim ve kabinesi konusunda bakınız Babanzade İsmail Hakkı'nın yazısı Tanin 19 Haziran 1913. Hüseyin Cahit Edirne geri alınmadan önce savaş sonrası durumu incelerken, aldırmazlık savaşta da beter bir hastalık. Savaş bir sınavdır. Milletimizin girdiği ve başaramadığı bir sınav. Tembel bir öğrenci olduğunu, mezun olmak için gerekli bilgileri edinemediğini ispatladığı bir sınav. Şimdi önümüzde iki hedef var. Savaşın yıktıklarını onarmak ve idari mekanizmada islahat yapmak demekteydi. Tanin, 26 Nisan 1913. Bütün tersliklere karşın İttihatçılar iyimserliklerini sürdürmekteydiler ve geleceğe güvenle bakma kararından dönmemişlerdi. Ortada ne bir umutsuzluk belirtisi ne de yabancı bir devleti ya da devletleri işleri düzene koymak için davet etme eğilimi vardı. İslahat ve çağdaşlaşmanın gerekliliğine olan inançları, fiilen islahata giriştikleri kritik dönemlerde bile sarsılmamıştı. Mahmut Şevket Paşa hükümeti gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi, gümrük vergi verisimlerine %4 zam yapılması, yabancılardan vergi alınması, Osmanlı topraklarındaki yabancı postanelerin kapatılması ve kapitülasyonların kaldırılması gibi konularda onaylarını almak amacıyla büyük devletlerle görüşmelere başlamıştı. Şu var ki İttihatçılar iç islahat sorununu ciddi olarak ancak Eylül'den sonra ele alabileceklerdi. Gerek ülkenin gerekse İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin idaresinde yapılacak islahat ve imparatorluğun yeni ideolojik temeli gibi sorunlar 1913 İttihat ve Terakki Kongresi'nde görüşülmüştü. 5. yıllık kongre 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da başlamış ve açılış söylevini Ali Fethi Okyar okumuştu. Söylevde geçen yılın olayları inceleniyor ve cemiyetin bu dönemde ikinci bir hükümetle karşı karşıya kaldığı belirtiliyordu. Ali Fethi, İttihatçı aleyhtarlarını her şeyden önemlisi devletin gençler tarafından idare edilmesine düşman olmakla suçluyordu. Ayrıca kongrede görüşülecek konuların dökümü de yapılıyordu. Fethi Bey, imparatorluğa ekonomik canlılık kazandıracak yeni yasalara, ticaret ve endüstrinin geliştirilmesi için tarım kooperatiflerine, banka ve benzeri kuruluşlara ihtiyaç olduğunu belirtiyordu. Eğitim sorununa da değinerek delegelerden İslamlığın yozlaşmasının önüne geçmek için çağdaş dünyayla aynı düzeye getirilmesi konusunda çalışmalarını istiyor, dil konusunda da şunları söylüyordu. Osmanlı hükümeti imparatorluğu meydana getiren çeşitli unsurların ilerlemesini ve gelişmesini istediğine göre iç siyasetinin temeli olarak yerel dillerin okullarda, mahkemelerde, bürokraside kullanılmasını benimsemeli ve devlet memurlarını seçerken gidecekleri bölgelerin dillerini bilip bilmedikleri konusunu hesaba katmalıdır. Sözlerine devamla bu ilkenin çeşitli unsurlara uygulanmasıyla birlikte Osmanlıcılığın bütün ırk gruplarını birbirine bağlayacağını, ortak emellere sahip sağlam ve birleşmiş bir bütün haline getireceğini belirtiyordu. Sonunda İttihat ve Terakki'nin bundan böyle bir cemiyet olmaktan çıkıp bir parti niteliğini kazanacağı, ki bu ilk kez ilan ediliyor değildi, ve iç yapısının yeni baştan örgütleneceği açıklanıyordu. Ali Fethi'nin önerileri kongrede tartışıldıktan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasal programında ve parti yönetmeliğinde yer aldı. Kongrenin onayladığı parti programı 4 bölümden oluşuyordu. Siyasal, madde 1-17, ekonomik, madde 18-33, idari, madde 34-41 ve eğitsel, madde 42-48. Gelen anlatımıyla program, çağdaşlaşma ve imparatorluğun siyasal, toplumsal, ekonomik ve idari yapısına akılcı bir yöntem getirme siyasetinin yinelemesinden oluşuyordu. Değişik olan yönü ise cemiyetin bunu Prens Sebahattin'in ve itilafçıların tasarılarını andıran yarı federal, çok uluslu bir çerçeve içinde yapmaya karar vermiş olmasıydı. Parti yönetmeliğinde genel kurulundan yerel kulüplere kadar cemiyetin hiyerarşik örgütünün yetki ve görevleri tanımlanmaktaydı. Bu islahata kadar Merkezi Umumi yani Merkez Komitesi adlı gizli bir topluluk Selanik'teki karargâhtan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ve imparatorluğun kaderini belirlemekte ve cemiyet bu yüzden muhalefet tarafından sık sık sorumluluk yüklenmeksizin siyasete müdahale eden gizli bir örgüt olmakla suçlanmaktaydı. Bu yönetim biçimi İttihatçı örgütün içinde de bir tutarsızlığa yol açıyordu. Resmen İttihat ve Terakki Fırkası'nın olmasına karşın Merkez Komitesi'nin yetki ve görevleri kesin olarak belirlenmediğinden partinin yetki ve görevlerinin de ne olduğu tam olarak tanımlanamıyordu. Yeni yönetmelikle bu tutarsızlık ortadan kaldırılmış olacaktı. Yönetmelikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İstanbul'da merkezlenmiş siyasal bir parti olduğu açıklanmaktaydı. Cemiyet Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine merkezini İstanbul'a almak zorunda kalmıştı. Parti başkan, reisi umumi ve 20 üyenin yer aldığı bir genel kuruldan yani meclisi umumi, genel sekreter yani katibi umumi başkanlığında 10 üyeli bir merkez komitesinden yani merkezi umumi ve başkan yardımcısı yani vekili umumi yönetimindeki 12 kişilik genel sekreterlikten yani kalemi umumi oluşuyordu. Genel kurulun görevi, meclis dışındaki iddiatçı kuruluşlardan sorumlu merkez komitesi ile meclisteki iddiatçıları denetleyen genel sekreterliğin çalışmalarını bağdaştırmaktı. Böylelikle karar alma yetkisinin bir grubun tekeline geçmesi önlenmiş oluyordu. İktidar bundan böyle çeşitli fikirlerin temsil olanağı bulabileceği genel kurula geçmiş oluyordu. Ayrıca bu sistemin yardımıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki görüş ve eylem birliğini güçlendirmek de mümkün olacaktı. Merkez Komitesi yine en güçlü tek topluluk olmaya devam ediyorsa da 1913 yönetmeliğiyle getirilen daha esnek sistemle genel kurul ve genel sekreterliğe bağlandığından özgürlüğü belli ölçüde kısıtlanıyordu. Ancak bu sistemin başarısı siyasal koşulların lehine gelişmesine bağlıydı. 1914'te başlayan savaş ve savaşı hazırlayan olaylar bir rekabet siyaseti uygulanmasını güçleştirecekti. Bu koşullar altında her yıl toplanması kararlaştırılmış olan İttihat ve Terakki Kongresi 1916'ya kadar toplanamayacak ve Merkez Komitesi'nin eski güçlü durumuna gelmesi önlenemeyecekti. Balkanlardaki savaşın sona ermesi ve günlük düzenin yeniden kuruluşu normal siyasi hayata dönülmesini gerektirmişti. İttihatçılar için bunun anlamı meclisin ve parlamenter rejimin geri gelmesiydi. 1913 sonbaharında Baba Ali genel seçimlerin yapılacağını açıkladı. Seçimler 1913-1914 kışında yapıldı ve 3. Osmanlı Meclisi 14 Mayıs 1914'te İstanbul'da toplandı. Burada insanın aklına şu soru geliyor. İttihatçılar iktidarı kesin olarak ele geçirdikleri halde neden meclisi yeniden gerekli gördüler? Devleti meclissiz yönetmeye devam edebilirlerdi. Bu soruya İngiliz Büyükelçiliğinin yaptığı gibi alaycı bir tavırla şu yanıtı vermek kolaydır. Onu, yani meclisi itaatkar bir makine haline getirmek imkanına sahip olduklarından, iddiatçılar bir şey kaybetmeyecekleri gibi anayasa ilkelerine saygı göstermekle kazançları olacaktı. Anayasa ilkelerine bağlılıkları iddiatçıların varoluş nedenleriydi ve Abdülhamit istibdadına karşı kullandıkları başlıca silahtı. Devrimi anlamsız kılmak yerine meşruti idare biçimini özellikle çeşitli unsurlardan meydana gelen Doğu ülkeleri için geçerli biricik hükümet şekliyle, yani akıllı bir despotizmle bağdaştırma yoluna gitmeyi tercih etmişlerdi. Dipnot: Maleden Gray'e, İstanbul 21 Mayıs 1914 tarih ve gizli 363 sayılı yazı. Male'nin bu sözlerindeki liberalizme olan aşırı güveni bir yana bırakılırsa, yaptığı tahlilde gerçek payı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak meclisin itaatkar bir makine olacağı varsayımı yanlıştır. En azından kanıtlanmamıştır. Bu konuda bir yargıya varmak için ölçü olarak önceki meclisler ele alınırsa, görülür ki ne 1877-1878'deki ilk meclis ne de 1908'den sonrakiler beklenildiği gibi itaatkar çıkmışlardır. Dahası iddiatçıların çoğunlukta olduğu meclisler ötekilerine kıyasla çok daha dik başlı davranmışlardır. 1914'te kurulan meclis olağanüstü koşullar altında çalıştığından tavrı pek iyi anlaşılamamıştır. Ancak seçimlerde iddiatçıların bir görüş birliği sağlamak için nasıl uğraştıkları göz önüne alınırsa yeni meclisin pek de yumuşak başlı olmayacağı sonucuna varılabilir.